Ayrım 11, Takkeli Firavunlar, Sabahattin Önkibar, sayfa 122. 500 bin dolarlık katil. İhdas'taki vardığım o gün fiilen bitti derken tam da o günlerde iki dehşet hadiseyle yüz yüze geldim. Birincisi, dönemin Ankara Emniyet Müdürü Kemal İskender beni çağırdı ve Cumhuriyet yazarı Ahmet Taner Kışlalı'yı havaya uçuran örgütün iki numaralı hedefi sensin, sana koruma vereceğiz dedi ve terörle mücadelede deneyimli özel harekatçı bir polis tahsis etti. Emniyet müdürüne göre örgüt beni izlemiş ve evimin krokilerini bile çıkarmıştı. Evimin karşısında bir polis ekip otosu bekletildi. Dahası kendi arabamı emniyetin garajına çekip işe gazetenin aracıyla gelip gitmeye başladım. Keza yine o günlerde Uğur Mumcu'nun kardeşi olan avukat Ceyhan Mumcu aradı ve şunu söyledi. DGM savcısı benim arkadaşım. Kışlalı'yı katleden örgütün iki numaralı hedefinin sen olduğunu, tedbir almanı söyledi. Konudan haberdar olduğum için rahat bir şekilde tamam deyip teşekkür ettim. Önce yeni bir ev aramaya başladım. Bu arada o örgütün öldürme kararını aldığı isimler Hürriyet, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayınlandı. Cumhuriyet'in birinci sayfadan duyurduğu habere göre biz iki numaralı hedeftik. Birkaç gün geçmedi Ankara Emniyet Müdürü İskender aradı. Müjde Sayın Önkibar, o örgütü çökerttik, rahat olabilirsiniz. Peşi sıra İçişleri Bakanı Saadettin Tantan aradı. Sabahattin Bey, hepimize geçmiş olsun. Örgütün kökünü kazıdık, hepsi gözaltında. Ertesi gün yakın hemşerim olan Ankara Emniyet Müdürü Kemal İskender'in yanına gidip örgütün neden beni hedefe oturttuğunu öğrenmek istedim. Merak ettim çünkü ben neticede inançlı biriydim ve sağ bir gazeteyle televizyonda çalışıyordum. Kemal Bey önce kemküm etti ama ısrarım sonrasında yakalanan örgüt militanlarını şahsımın hedef alınması bağlamında özel olarak sorguya aldırdı. Söyledikleri şuydu. Sabahattin Önkibar İslamcı camianın içine sokulmuş ajandır. Türkiye gazetesi gibi dini hassasiyeti olan bir gazetede bile sürekli laikliği savunuyor ve laikliğin sadece devletin değil dinin de sigortası olduğunu yazıyor. Ahmet Taner Kışlalı ile Önkibar arasında bağ var. Zira Kışlalı Önkibar'ın yazılarını sık sık kendi sütununda yayınlıyor. Söylediklerinde doğru olan sadece Kışlalı Hoca'nın zaman zaman yazılarımı sütununa almasıydı. Keza örgüt militanlarına göre ben askerin adamıydım. Laikliği sahiplenme bağlamındaki ifadelerde gerçeklikler vardı ama yine kuşku içindeydim. Zira öldürmeye tetikçiler değil örgüt karar verir. Dolayısıyla o örgütün neden beni ikinci isim olarak hedefe aldığını hala tam olarak çözmüş değilim. Bir arada Uçuk ve Muamma Kamil Tekin'in bağlantılarını akla getirdim ama ihtimal vermedim. Bugünlerde epey bir süre sonra yine tamamen tesadüf olarak yeni emekli olmuş iyi tanıdığım bir MİT'çiden Kamil Tekin'in beni öldürtmek için 500 bin dolara kiralık katil tuttuğunu dinledim. Ona göre bu suikastı MİT engellemiş. 6 yıl önce Yeni Çağ'da bu iddiayı gündeme getirmeme rağmen hala nerede olduğunu bilmediğim Kamil Tekin yalanlama gereğini bile duymadı. Enver Ören ise yazımı okuyunca telefonla arayıp yemin billah bundan kendinin haberinin olmadığını söyledi. Örgüt hikayeleriyle uğraşırken bir başka bela kapımı çaldı. Tansiyonum neredeyse her gün 20'leri geçer oldu ve hastanelere kaldırıldım. Ard arda tetkikler yapıldı ama tansiyonumun neden çıktığı belirlenemedi. Eşim bir de beyin MR'ı çektirelim dedi. Doktorlar karşı çıktı. Zira beyin MR'ı çok özel hallerde alınıyormuş ve tansiyonla bir alakası yokmuş. Eşimin beyin MR'ı çektirme ısrarı sanatçı Ebru Gündeş'in o günlerde anevrizma hastalığının ortaya çıkmasındandı ve bende de olabilir kuşkusuna dayanıyordu. Parasıyla değil miydi çektirdik? Sonuç, beynimde anevrizma yani patlamaya hazır bir damar vardı. Anevrizma malum damarın kan basıncı ile balon haline gelmesidir. Teşhis üzerine beyin cerrahlarına müracaat ettim. Dünyanın sayılı beyin cerrahlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tunçalp Özgen hemen ameliyat dedi. Hiç unutmam, teşhis gününün akşamı Başbakan Bülent Ecevit ile Dışişleri Bakanı İsmail Cem, TGRT'de yayınlanan alternatif programımın konuklarıydı. Hasta olduğumu orada öğrendiler. İsmail Cem ertesi günkü görüşmesinde hasta olduğumu Cumhurbaşkanı'na iletince Demirel hemen aradı. Sabahattin, geçmiş olsun, endişe etme. İhsan Sabri Çağlayangil'de de vardı bu anevrizma. Ama yaşı ileri olduğu için o ameliyat olamadı. Ben şimdi Osman Müftüoğlu'na talimat vereceğim ve sana çok iyi bir cerrah bulacağız. Demirel'in emriyle şimdi Hürriyet'te yazan özel doktoru Profesör Osman Müftüoğlu hemen harekete geçerek yurt içinde ve dışındaki doktorları araştırmaya başladı. Peşi sıra haber Ankara'da duyulunca Mesut Yılmaz'dan Tansu Çiller'e bütün liderler tek tek aradı. Enver Ören ise iki gün sonra aradı ve geçmiş olsun dedi. Amiyane tabirle beni satması olayından sonra Enver Ören ile ilişkilerimiz tamamen kopmuştu. Tam Türkiye Gazetesi ve TGRT'den ayrılıp başka bir gazeteye geçiş görüşmeleri yaparken önce örgüt belası akabinde anevrizma hastalığı ile yüz yüze geldim. Çok sürmedi Osman Müftüoğlu yine aradı. Cumhurbaşkanımızla konuştum. Seni ABD'ye göndereceğiz. Orada dünyanın en iyisi olan Profesör Gazi Yaşargil var. Onunla temasa geçtim. O seni ameliyat edecek. Bu arada bütün masrafları Sayın Demirel karşılayacak. Teşekkür ettim ve ABD'ye gitmek için refakatçim de hazırlanırken Enver Ören'e gelişmeler hakkında bilgi verdim. Cevabı şu oldu. Parayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermesi yanlış olur. Zira benim aynı hastalık sebebiyle ameliyat olan Ebru Gündeş'in bütün hastane masraflarını karşılıksız olarak karşıladığım gazetelere haber oldu. Seninkini karşılamazsam bunu izah edemem. Sen git, biz parayı sana çıkarırız, sonra da hesaplaşırız. İki gün sonra da ABD'nin orta bölgesindeki Arkansas eyaletinin başkenti Little Rock'a uçtuk ve hemen ameliyat masasına yattım. Sonuç çok şükür mükemmeldi ve açık beyin ameliyatı olmama rağmen bırakın yoğun bakıma girmeyi, ameliyat olduğumun akşamı yürüyerek lavaboya gittim. ABD'ye gitmeden önce aynı hastalıktan aynı isme ameliyat olan Anaplı Bakan Şükrü Yürür de benim için Gazi Bey'i aramıştı. İlaveten iki Türk doktorun gözlemci ya da öğrenme adına katıldığı ameliyatın sonrasında Cumhurbaşkanı Demirel abartısız gün aşırı beni ve doktorumu aradı ki bazı okurlarımın bana sorduğu Demirel'le olan muhabbetinin perde gerisi nedir sorusunun cevabı işte budur. Bu arada Gazi Yaşargil Hoca için bir parantez. Tek kelimeyle müthiş bir Türk. Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hasan Ali Yücel'in oğlu Can Yücel'in çocukluk arkadaşı. Onun sayesinde yurt dışı bursunu kazanıp dünyanın bir numaralı cerrahı oldu. Evinin bahçesine otağı kuracak kadar Türkçü. Cerrahlığının yanı sıra iyi bir tarihçi ve Atatürkçü. Her yaz Türkiye'ye gelir ki onu bir kere Star, bir kere de Flash TV'deki alternatif programıma konuk ettim. Enver Ören ameliyat için İhlas'ın Washington temsilcisi Hasan Mesut Hazar'a 75 bin dolar havale yaptırdı. Parayı alan Hasan Mesut Little Rock'a geldi ve refakatçimle beraber bir hafta yanımda kaldı. Hastane masrafı olarak havale edilen paradan 41 bin doları ödedi, geriye kalan 34 bin dolar için bu benim bir haftalık harcı rahım dedi. Sustum, zira o koşullarda tartışamazdım. Dönüşte Mücahit Ören hastane faturasını talep edince parada faturada Hasan Mesut'ta dedim. Hasan Mesut'tan faturayı isteyen Mücahit hastane harcama bedelinin 41 bin dolar olduğunu gördü ve geriye kalan 34 bin dolara Hasan Mesut tarafından el konulduğunu anladı. Bunun üzerine Hasan Mesut'u hemen kovmaya kalktı ama babası son anda engel oldu. Bu 75 bin dolar hastane havalesi çok değil, birkaç ay sonra TGRT'den istifa ettiğimde benim tazminatımdan aynen kesildi. MİT kasetlerin peşinde. İşte ben bu süreçlerde örgüt ve hastalıkla uğraşırken şoför Kamil Tekin gemi azıya aldı ve Enver Ören'e hücuma geçti. Enver Ören'den tehditle aldığı genel vekaletname ile İhlas Holding'den söylenenlere göre onlarca milyon dolar para çeken Kamil Tekin, karlı şirketlerdeki hisse paylarını da bir bir üstüne geçirmeye başladı. Enver Ören baktı ki İhlas Holding elinden gidiyor, ağlayarak Cumhurbaşkanı Demirel'in kapısına dayandı. Demirel hemen MİT'i devreye soktu ve yapılan bir MİT operasyonuyla Kamil Tekin enterne edildi. Ki bu operasyona dair bilgi ve ayrıntıları bana anlatan isim Demirel'in danışmanı Mehmet Ali Bayar'dır. Kamil Tekin bu operasyon sürecinde yakın çevresi aracılığıyla elinde olan Enver Ören'in özel yaşamıyla ilgili kasetlerin bir bölümünü bazı medya organlarına gönderdi. Pek çok ünlü sanatçının bulunduğu bu cariye kasetlerini Enver Ören medyadan milyon dolarlar ödeyerek geri topladı ki işte bu para İhlas Finans Mudilerinin parasıydı. Sanatçılarla kılınan namaz. O günden sonra Kamil Tekin İhlas Camiası'nda hain ve mürtet ilan edildi. Bütün cemaat günler ve haftalarca Kamil Tekin için beddualar okudu. İlginç husus, İhlas cemaatinin şaiadan ötürü haberdar olduğu Kamil Tekin'in elindeki bu kasetlerin içeriğine tepki koymamalarıydı. Bugün Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk olayında takındığı tutum misali, cemaat mensupları kasetin içindekilere değil de onun kullanılmasına kızıyorlardı. Tamam, Kamil Tekin'in yaptığı alçaklıktı ama Enver Bey'in o tür kasetlere malzeme olması normal miydi? Bu durumu İhlas içindeki abiler takımına sorduğumda onlar Enver Ören'e zerre toz kondurmuyordu. Hele bir tanesine somut bir veri gösterince bana aynen şunu söylemişti: Enver abiye büyü yaptılar demek. Evet, cemaat anlayışına göre Enver Ören'in yanlış yapması ya da günah işlemesi bile ancak büyü ile mümkün olabilirdi. Zira Ören günahtan münezzehti. Bu bakış sadece İhlas'ı değil, bütün cemaatlerde aynıdır. Yine bir ara İstanbul'da İhlas Holding'le cemaatin önde gelenlerinden biri güya beni etkilemek için şunları anlattı: Enver abimiz o kadar mübarek bir zattır ki bütün akşam namazlarını Mekke'de, yatsıyı Medine'de, sabahı Mescid-i Aksa'da kılarlar. Gülerek sözünü şöyle kestim: dün akşam bir istisnası oldu galiba, zira Gülben Ergen ile beraberdiler. Tövbe de Sabahattin Bey! Ya dur, telaşlanma, Enver Bey'le dün randevum vardı. Akşam ezanı okunmadan özel kaleminde beklemeye başladım. Kim var içeride diye sordum. Gülben Ergen'le programı için toplantı yapıyor dediler. Yatsı ezanı okunana kadar görüşmeleri devam etti. Onun için Enver abi akşam namazını Mekke'de kılamadı, zira toplantıdaydı. Ruhaniyetleri oraya gitmiştir. Bir gün bu durumu Enver Bey'e aktarmıştım. O da bana kulak asma, şeyh uçmaz müritleri uçurur karşılığını vermişti. Gerçekten de Türkiye'deki bütün cemaatlerde durum budur. Hangi cemaate giderseniz gidin, şeyhleri Allah'ın ya da peygamberin yeryüzündeki acenteleridir ve hepsi kanatlıdır, yani uçarlar. Cemaat analizlerinde altı çizilmesi gereken husus, bu yapıların sadece dini değil, sosyal bir örgütlenme olduğudur. Şehirleşmeyle beraber kırsal kesimden göçen muhafazakar halk işte bu cemaat örgütlenmesiyle oluşturduğu klanlarla ayakta durur ve değerlerini o şekilde muhafaza eder. Kız alıp vermelerinden ticarete kadar pek çok şey kendi aralarındadır. Bu kitapta Kamil Tekin ismine ve olayına bu kadar geniş yer vermemizin sebebi, cemaatlerin gücü, parayı ve kadını keşfettikten sonra nasıl savrulduğunu somut olarak ortaya koymaktır. Onlar benim cariyem. Tekrar İhlas'a dönersek, ameliyat sonrası iyileşmemle beraber zaten gönlümden çıkardığım TGRT ile Türkiye Gazetesi'nden istifa ettim. Ki o kurumda dilekçe vererek ayrılan ilk isim bendim. İstifam sonrasında veda etmek için Enver Bey'in Sarıyer'deki evine gittim ve tam 3 saat ben konuştum, o dinledi. Burada yazamayacağım her şeyi ama her şeyi yüzüne söyledim ve tövbe et dedim. Enver Bey, hiç unutmam, benim için anlatılan pek çok şey yalan, inanma deyince şahit olduğum birkaç hadiseyi kendisine aklardım. Bir tanesini burada nakledeyim. Bir gün yine TV programı için Ankara'dan İstanbul'a giderken uçakta hemşerim olan Nurol Holding'in patronu Oğuz Çarmıklı ile karşılaştım. Oğuz Bey, hayrola deyince program için gidiyorum dedim. Program sonrası buluşalım diye ısrar edince tamam dedim ve o gece İstanbul'un barlarına yelken açtık. Güzel bir barda kamuoyunda tanınan ünlü hanımlarla sohbet ederken Oğuz Bey beni TGRT'den diye tanıtınca bir tanesi "Enver abi, Enver abi, onu özledim" demeye başladı. Bunu söyleyen adama "Enver Bey'i nereden tanıyorsun" deyince ünlü üç isim birden kıkırdamaya başladılar. Dahası bir tanesi "Ayol, biz TGRT toplantılarını Enver abiyle buralarda, yani barlarda yapardık" demez mi? Tersleyince "inanmıyoruz ama ben şimdi bile onunla konuşurum" dedi. "Gecenin saat 3'ünde Enver Bey seninle mi konuşacak? Haydi oradan" dedim. "Ayol, adam gece uyumuyor" diyen sarışın telefonunun tuşlarına bastı ve şunları söyledi: "Uyandırdın mı yoksa sizi?" ve telefonu kulağıma dayadı. Evet, telefondaki Enver öğrendi ve sesin ona ait olduğunu yıllardır telefonla onunla en çok konuşanlardan biri olarak en iyi ben bilirdim. Burada ayrıntısını veremeyeceğim bir konuşma içeriği sonrasında telefon sohbeti 20 dakika sonra o da sarışının kapatalım ısrarları ile bitti. Bu ve diğer örneği anlatınca Enver Bey biraz mahcup bir şekilde tıpkı Hülya Avşar'la holding merkezinde yemek yerken Hülya Hanım'ın kendisine söylediği "Çok çapkınsınız Enver Bey" sözüne verdiği karşılık misali ki o olayı da Enver Bey anlatmıştı bana. Yine "Ne yapayım Sabahattin, ben insanları seviyorum" karşılığını verdi. Peki Enver Bey ile alakalı hükmüm mü? Hain demem. Günahları vardı ve bunun için sürekli ağladığını söylerdi. Bütün tarikat şeyhleri gibi kendine aşıktı. Fotoğrafının karşısına geçip dakikalarca kendini seyredip bize dönerek "Yahu bu adama aşık olunmaz mı?" derdi. Kendisinin %100 Allah tarafından seçilmiş olduğuna inanır ve her hareketinin ilahi olduğunu düşünürdü. Bir gün yine bunu söylediğinde araya girip şaka ile "Seda Sayan'ın elini tutmak da ilahi bir emir mi?" diye sorunca şöyle bir karşılık aldım. "Sana hiç açık vermeye gelmiyor, anında çakıyorsun. Ama senin bu açık sözlülüğünü seviyorum. Mertsin ve arkamdan değil, yüzüme karşı söylüyorsun." Tarikat ya da cemaat önderlerindeki bu kendine aşık haller, yani narsist tezahürler rol gereği değildi. Gerçekten öyle olduklarına inanıyorlardı. Bütün cemaat müritleri önderlerini haşa Allah'ın vekili gördüğünden ve öyle davrandığından olsa gerek, şeyhler de bir süre sonra gerçekten öyle olduklarını düşünürlerdi. Başka bir ifadeyle cemaat önderlerinin etrafının gazlamaları ile ruh halleri bozuluyor, uçuşa geçiyorlardı. Enver Ören çok zeki bir insandı. Öyle olmasa zaten biyoloji öğretmenliğinden oralara tırmanamazdı. Namazını ihmal etmez ama TGRT ve holdingde önüne gelen bütün güzel hanımlara sarılırdı. Bir gün şakaya vurarak sordum. "Enver abi, haram diye kadının elini sıkmıyorsunuz. Evinizde harem selamlık var ama maşallah önünüze çıkan bütün güzel hanımları kucaklıyorsunuz." Cevap: "Sabahattin, holdingdeki hanımlar benim için cariye hükmündedir." "Nasıl?" diye sorunca devam etti. "İyâşisini sağladığın hanım sana dinen haram sayılmaz." "Peki nikah o zaman niye var? Bas parayı da ver maaşı oldu bitti mi yani?" "Cariye diyorum, eş demiyorum. Cariyelerde nikah aranmaz." "Peki cariye olmak için gayrimüslim olmak gerekmiyor mu?" "O da var ama esas olan nafakasını sağlamaktır." "Enver abi, bunu bir yerde söylemeyin. Hem siz hem İslam zarar görür." Hülasa böylesi tuhaf bakışları olsa da Enver Bey son tahlilde bir ajan, yani operasyon görevlisi değildi. ABD eski büyükelçisi Mark Grossman'ın İhlas'a danışman olması sonrasında ABD ile yakın ilişkilere girdi. Ama mesela Fethullah Gülen misali ABD ile stratejik müttefik olmadı. Devlete sızmak ve ele geçirmek gibi bir fikri yoktu. En önemlisi bazıları gibi kitaplar yazıp ya da kendi ismiyle kitaplar yazdırıp İslam'ı iyiliş etmeye kalkmadı. Dinde reforma karşı çıktı. Allah bilir ama kendisine kalbim çok kırık olsa da son tahlildeki hükmüm onun mümin olarak öldüğüdür. Emekli albay olan kayınpederi Hüseyin Hilmi Işık'ı ise gerçekten samimi bir alim olarak değerlendiriyorum. Zira ben çalıştığım süre içinde onun şan, şöhret, kibir ve şahsi çıkar adına hiç öne çıktığını görmedim ve duymadım. İhlas cemaati ise daha çok dinin şirketleşmesini çağrıştırıyor ki bu durum Mücahit Ören sonrasında çok daha belirginleşti. Ahmet Necdet Sezer ve Fetret dönemi. İhlas'tan istifamın hemen sonrasında Cem Uzan'a ait Star grubuna Ankara temsilcisi oldum. Bu şekilde hem Star TV'de program yapacak, hem Star gazetesinde yazı yazacak, hem de yöneticilik yapacaktım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu makamına davet ettiği Hüsamettin Özkan'a "Mesut Yılmaz Cumhurbaşkanlığına aday olur ve seçilirse Kavaklıdere'den yukarı çıkamaz" diyor. Mesajı alan Hüsamettin Özkan, Başbakan Ecevit'e işin vehametini aktarıyor. Kıvrıkoğlu aynı mesajı TBMM Başkanı Ömer İzgi aracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletiyor. Ve koalisyonun iki ortağı MHP ile DSP'nin liderleri, üçüncü ortak ANAP'ın lideri Mesut Yılmaz'a Cumhurbaşkanlığı için destek olamayacaklarını bildiriyor. Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun itiraz gerekçesi Mesut Bey'in hakkında var olan dosya ve iddialar. Genelkurmay Başkanı aklanmadan Çankaya Köşkü olmaz diyor. Görünürdeki gerekçe sözde buydu ama asıl olan askerin kendi istediği bir ismin orada olmasıydı. O dönem bu isim Cumhurbaşkanı Demirel'di. Asker onun bir dönem daha orada kalmasını istiyordu. Bunun için gerekli olan anayasa değişikliğine örtülü olarak itiraz eden ANAP liderinin ümidini kırmak adına en üst perdeden mesajlar iletildi. Mesut Yılmaz tınmadı göründü ve Demirel'in ikinci kez aday olmasına imkan verecek anayasa değişikliğine olur vermedi. Mesut Yılmaz, Kamuran Çörtük aracılığıyla Demirel'e süre uzatımı mesajını gönderdi ama Demirel hayır dedi. İki isme yakın olduğum için aynı mesaj benim aracılığımla da Demirel'e gitti. İki hatta üç yıllık bir uzatma teklifi Demirel tarafından yine uzatmalı başçavuş gibi olurum denilerek reddedildi. Mesut Yılmaz zamanı oynayarak önce Demirel'i aradan çıkardı ama Kıvrıkoğlu'nun direnci devam edince aday bile olamadı. Ecevit tarafından adı Cumhurbaşkanlığı adaylığına dillendirilen Profesör Mehmet Haberal ise yaptığı evlilikler ve tartışmalı boşanmalar nedeniyle korkutularak aday olması engellendi. Aynı şekilde DYP ile Fazilet Partisi'nden söz ve destek alan MHP'li Sadi Somuncuoğlu'nun adaylığına bizzat Bahçeli tarafından kameralara yansıdığı gibi biraz da zor kullanılarak engel olundu. Sonrasında ise Ahmet Necdet Sezer mutabakat halinde seçildi. Aslında Türkiye için fetret dönemi Tayyip Erdoğan ve AKP ile değil Sezer ile başlar. Zira taşra yargıcı hüviyetli Sezer'in ne vizyonu ne de siyasi kültürü vardı. Dürüstlük anlayışı ise Cumhurbaşkanı aracının kırmızı ışıkta durması ve kendinin markette kuyruğa girmesi şekilciliğinden ibaretti. Önceleri malum anayasa kitapçığının fırlatılması krizi yaşandı ve ülkeye büyük bedeller ödetildi. Sonrasında ise devlette ahenk tamamen kayboldu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 134.